gitmektedir. Fakat yalnız başına okunsa, yani bu geniş bilgi ve malumat alınamayabilir. Böyle mütalaa tarzında, anlaşılmayan yerler sorularak Efendimiz'e bir izah edilirse hem kafalara, beyinlere, düşüncelere yerleşiyor. Şimdi çok güzel Cenab-ı Hak açılımlar ve şeylerle, haşiyelerle meseleyi geniş manada nazara vermemize vesile oluyor. Yani. Bu açıdan dikkatli dinleyelim, anlaşılmayan yerleri de soralım. Yani geçmeyelim inşallah. Ağır ağır giriyoruz. Kaç derste bilmiyorum, devam ediyoruz. Daha 18 sayfa gitmişiz. Evet.
Suat. O fırkadan ehli fazl kısmına ne diyeceğiz? Onlar iyi adamlardır.
Ha, yani meşrutiyeti yanlış telakki edenler, meşrutiyeti yanlış nazara verenler veya bizim için büyük bir tehlikenin olduğunu ifade edenler, herkes senin gibi hürriyet anlatmıyor ki bize, hep aleyhte olan şeylerden bahsettiler. Yani biz bu meşrutiyete tabi olursak maddi ve manevi yıkıma gideceğimizi, helakete gideceğimizi, bunun bir küfür rejimi olduğunu, aynı bizde de diyorlardı ya, yani laiklik, cumhuriyet küfür rejimidir. Bunlara itibar edilmez. Şeriat bunlara muhaliftir. Aynı zihniyetin uzantıları. Şimdi sesleri kesildi elhamdülillah da. O zaman tabii Osmanlı'nın güçlü kuvvetli dönemlerinin yani bir nevi asgariye inmesi, arkasından bir meşrutiyetin gelmesi, bunda Avrupalılar tarafından uygulanan tatbik edilmesi. Yani Avrupalıların baskısıyla meşrutiyetin ilan edilmesi, ilk meşrutiyet ilan edildiğinde azınlıkların meclisi doldurması, Abdülhamid Han'ın da cennet mekan ürküp 1876'da bunu kapatıp 1908'de mecburen istemeye istemeye aksadı ülkenin akıbeti tehlikeye girecekti. Yani ilan etme mecburiyetinde kalması, işte maziye de bakıldığında yaptıranlar, ettirenler nedir? Dış güçler. Dış güçler. Onların ortaya koyduğu sistemden biz nasıl istifade ederiz? Haklı olarak bu gibi şeylere nazara veriyorlar. Nazara veriyorlar. Burada da aleyhte bir yılın konuşma, o da bir çığ gibi olmuş. Müderrisler aleyhte, Tekke ve Zaviye'nin şeyhleri aleyhte, ağalar, beyler, paşalar, neyse yani. O zamanın insanların hürmet ettiği, iltifat ettiği, kanaat önderleri dediğimiz vasıflı insanlar hep meşidetin aleyhine konuşuyor. Bir adam çıkmış gelmiş, Efendimiz Selim Seyda, İstanbul'u gitmiş görmüş, İnkılab-ı Acib'in içerisinde bulunmuş, size müjde getirdim diyor. Üstadın da mahiyetini bilmiyorlar. Bizdeki vazifeli bir insandır, sahibi zamandır, müceddidi azamdır, Mehdi azamdır, sözü bıçak gibi keser. Üstad bu noktada daha şüpheli onlar açısından. Normal bir alim gözüyle bakıyorlar, mertliği var, dürüstlüğü var. Efendime söyleyeyim, kültürü var, seviyesi var. Ancak aslında bir grup insan, koca bir heyet meşrutiyetin aleyhinde. Şeyhülislam da oradan fetvalara aşağı yukarı kulaklarına geliyor ki yani itibar etmeyin. Onlar da mücadele ediyor. Bu kadar kamuoyunun karşısında bir insan ne yapabilir? Üstadın hizmetinin, üstadın faaliyetinin burada müşkilatını anlayın arkadaşlar. Şimdi hürriyete konuşmak kolay. Gidin oralara, kimi ikna etsin? Kime gidip cevap versin? Vatandaş hep büyüklerini dinliyor. Yani hürmet, itaat fevkalade şartta. Bir şeyh efendi bir şey diyecek de sen itiraz edeceksin. İflahını sökerler adamı. Ağa bir şey diyecek de, değil mi? Ağanın tasarrufunda olan insanlar itiraz edecek. Canını alırlar adamın elinden. Böyle de bir yapı var. Bu yapının karşısında üstad bütün bunları karşısına alarak bir doğruyu anlatma mücadelesi veriyor. İşte zorluğu buradan anlayalım. Ha, şimdi soruyu bir daha al.
O fırkadan ehli fazl kısmına ne diyeceğiz? Onlar iyi adamlardır.
Ha, şimdi tamam hepsi şey yapıyor, itiraz edenler var. Ama itiraz edenler içerisinde neler var? İyiler de var, kötüler de var. Şimdi topyekun bir tenkit etmek, topyekun itiraz etmek doğru değil. Faziletli olan kısımlar var. Faziletli olan da onlar da itiraz ediyorlar. Yani evet bazıları kendi çıkar ve menfaatlerini, imkanlarını, servetlerini düşünerek oldu mu? Meşrutiyete itiraz ediyorlar. Ama hürmet ettiğimiz, faziletine güvendiğimiz, ilmine itibar ettiğim insanlar da aynı şeyi söylüyor. Seyda, hepsi bunların menfaatini düşünmüyor ki. Yani dinini düşünüyor, değil mi? Şerefin haysiyetini düşünüyor, ecdadını düşünüyor. Efendime söyleyeyim, neyse yani. Memleketin hayrından, faydasına kanaatler de ishar ediyorlar. Ve bizim istifade ettiğimiz insanlar. Evet.
El cevap, çok iyiler var ki iyilik zanlıyla fenalık yapıyorlar.
Evet. Evet, iyidir. Adam iyi olabilir ama iyilik niyetiyle de fenalık yapılabilir. Niyeti halistir. Samimidir. Ama o samimi niyet içerisinde ne yapar insan, Allah korusun, dinine, memleketine, faydasına zararlı da olabilir. Onun için her doğrunun hayırda söylenmesi yanlıştır, doğru değildir. Onun için her hayırlı işin her yerde doğru olması, hayırlı olması yanlıştır. Yere, zamana, mekana, cinse veya diyelim duruma göre nispi olarak değişiyor faydalılık ve hayırlı şeyler. Evet, onların niyetleri halis olabilir ama o niyetleri başkalarının ekmeğine yağ sürdüğünden dolayı. Meşrutiyetin aleyhinde bulunan menfaatperest insanlara kuvvet verdikleri için o hayır şerre inkılap eder. Onlara itibar etmeyeceksiniz diyor üstadımız. Şimdi örneğini verecek. Evet.
Sual, nasıl iyilikten fenalık gelir?
İyilikten fenalık gelir mi? Hulusi niyetle bir adam iş yaparsa nasıl kötü iş yapabilir? Hemen soru soruyorlar. Nasıl iyilikten fenalık gelir? Onun izahını yapacağım. Evet, cevap.
Cevap, muhali talep etmek, kendine fenalık etmektir.
Bir insan muhali talep etti mi kendine fenalık yapar. Burada eksik bir şey var, Osmanlıcasında var. Yani ne diyor mesela? Kaderi yoklama adına kendini yüksek bir yerden atan adam nasıl ölür? Tabir bu. Bakalım, yani ölümü Allah mı veriyor, ben de elimden ölebiliyor muyum? Niyeti halis adam. Kaderini yokluyor. Şuradan atasam acaba akıbetim ölüm müdür? Hayatta kalmak bir adam kendini minareden atsa. İyilik niyetiyle kendine ne yapmış oluyor? Zarar vermiş oluyor. Bir baba büyüttüğü evladı ağlamasın, sızlamasın diye serbest bıraksa, ona iyilik yapıyor zahiren. Değil mi? Ağlamıyor işte. Moralini bozmuyor. Kulağını çekmiyor. Ne olur o çocuk, Allah korusun? Çığırdan çıkar. Bugün devlet bile ilk öğretimde bazı içecekleri, bazı yiyecekleri yasaklıyor. Niye? Obeziteye kuvvet verdiğinden dolayı ben gelecek nesillerin sağlığını düşünüyorum. Ama bundan çocukların hiçbiri değil mi? Memnun değil. Çocuk yaşta. Çocukluk tabiatıyla bu yasak nasıl karşılanır? Peki ne yapsın? Ya dokunmayın çocuklara. Moralleri boz, istediklerini yesinler. Tamam, iyilik niyetiyle fenalık yapıyoruz işte. Yanlıştır. Bakın, üstadımız buyuruyor arkadaşlar. Hayrun nas enfa'uhum linnas. Bak, az dikkat edersek. Hayırlınız insanlara faydası dokunandır. Niye Müslümanlara demiyor? Niye babanıza, ananıza demiyor? Niye iman edenlere demiyor? Diyebilir. Burada müthiş mesajlar var. Bu bir hadis-i şeriftir. En hayırlınız insanlara faydası dokunandır. Niye biliyor musunuz? Ben kendi meslek ve meşrebimi nazara alıp doğrular uygularsam benim dışımdakiler bana hasım olur. Muhalefet ederler. Bu kuvveti kırarım. Neden? Benim meslek ve meşrebim en dar dairede alacağım kararlarla ilgili bir sistemdir. Ondan sonra diğer cemaatler gelir. Ondan sonra bütün Müslümanlar gelir. Onu da bütün insanlığa gelir. Evinde tadilat yapıyor. Haklı adam. Ama apartmanın huzurunu bozuyor mu? He? Haksız. İşte. Bak, insan orada kendine faydalı olacak. O işi yaparken komşunu düşünme mecburiyetindesin. Ülkenin menfaatini düşünürken diğer ülkeleri de düşünme mecburiyetindesin. Sırf kendi cemaatini, kendi toplumunu, kendi grubunu, bakın, kendi yandaşlarını düşünerek başkasının nazara almadan yaptığın politika ve işler mahsur meydana getirir. Senin dinin bunu sana yasaklıyor. Onun için orada insanı tabir etmiş, insanı nazara veriyor. Müslümanı demiyor. İşte bugün İslam alemine bakın, kendi yanlışları için insanlığı kurban ediyorlar. Veya kendi menfaatleri için başkalarını zarara sokuyorlar. Şimdi bakın, adam iktidarı bırakmıyor. Kendi varlığını, servetini devam ettirir. Niyeti kalesine belki yaklaşıyor. Ben olmasam Suriye batar diyor. Bunlar bu ülkeyi idare edemez. Zavallı adamlar diyor. Bende bir tecrübe var. Doğru. Fakat kendi ayakta durmak için milletini katliamdan geçiriyor. Al bunu. Al diğerleri de. Bakın şu terör örgütüne. Kendi menfaat için tehlikeye sokmuyor mu çevresini, etrafın insanları? Senin dinin müsaade almadan bir adamın bahçesinde namaz kılmayı bile yasaklıyor. Tabi hakkın yok. Ama namaz kılıyorsun, müsaade alacaksın diyor. Hayırlınız insanlara faydası dokunandır. Bunları peygamberin sözlerinde çok ciddi, hassas nazara düşmemiz lazım. Çünkü bu dünyada beraber yaşıyoruz. Allah onlara da hayat hakkı veriyor. İnanmayanların da sağlığını veriyor, rızkını veriyor, yaşatıyor. Demek bir hikmeti var. Ve bunlar 7 milyar, 6 milyar, biz 1 milyarız. Bu dünyada beraber yaşıyoruz. Her insan yaptığı projede, yaptığı iyilikte insanları düşünse, bu ülkeyi başımıza, bu memleketi başımıza bela etmeyiz. Silahlanma. Bu hadis-i şerifi nazara alsalar, her insan, her millet, silahlanmaya bu kadar yatırım yapılır mı? Hı? Yani o nükleer çalışmalar, faaliyetler ne içindir? Düşman ve savunma mesele için bak bilin yatırımlar yapılır. Yaptığımız teknolojik gelişmeler sayesinde ozon tabakasını deldik. Zararlı ışınla geri insanları kanser yapıyor. Dağları tıraşladık, ormanlardan mahrum ettik. Anlatabildim mi? Bir yılın sıkıntılı şeyler, hadiseler milletin başında. Şimdi buralara baktığımızda hayrun nas enfa'uhum nasa'alın işte. Evet bana faydalı. Benim milletime faydalı, kendime faydalı ama insanlara zararlı. Yapamam ben bu. Dine müsaade etmiyor. Hatta hayvanatı bile düşünme mecburiyetindesin diyor. Bak Üstad Hazretleri abiler anlatıyor işte. Yani bir kulübe mi yapacaklar, bir ev mi yapacaklar bir yere? Veya bir baraka gibi bir şey yapacaklar. Bulmuşlar kazmayı, karınca yuvası. Üstad yeri değiştirin demiş. Üstadım karınca ya. Bir ev yaparken bir ev yıkılmaz demiş. Değiştirin başka bir yere. Bu hassasiyet, bu incelik, bizim dinimiz bu. Ama bakın, bunu kenara koyun, herkes burada neyi düşünür? Kendi menfaatini, kendi çıkarını değil mi? Kendi kazancını düşünür. İşte eğer böyle yaklaşsa, hadis-i şerif muvaciyesinde yaklaşsa, ticaretini haram karıştıramaz. Komşusuna zarar veremez. Teknolojisinde insanları da düşünür, herkesi düşünür. Yeni daha bilim buraya geldi. Gerekmez suları, akıntıları veriyorduk nehirlere ve denizlere. Hayvanları öldürüyorduk, balıkları ya. Niye? Bu hadis-i şeriften kimsenin haberi yok. Ama 1400 yıl evvel bunu söylemiş. Bilimsel gerçekler işi nazara verince herkes mecburen kabulleniyor ama iş işten geçmiş oluyor. Herkes ilme itiraz edecek kapasitede değil ki. Bilim daha yeni gelişti. Ama senin peygamberin bunu asırlar evvel söylemiş. Ki ticarette fazla kar, fahiş kar, yasak haramdır. Niye işte bundan? Herkes alsın. Sadece zenginleri, güçlüleri düşünme kardeşim. Toplumun bütün kesimini düşün. Kafi miktarda para kazan. Çok yüksek rakam korsan bir tarafa hızmet edersin. O zaman sen çıkarını nazar almış, başkalarını ona mahkum etmiş oluyorsun. Hadis-i şerife ters. Üstadımı müthiş işlemiş. Çünkü diyor, kendi hukukunu ebnai cinsi için daraya. Kendi hukukunu insan ebnai cinsi için daramaya mecburdu. Fakat bunu dağıtan fikri infiradi, tasavvuru şahsi karşı çıkar diyor. Normalde insan bir iş yaparken herkesi düşünme mecburiyetinde. Ülkede bir politika mı? Bir sistem mi ortaya koyacaksın? Kendi çıkarını, kendi partini veya kendi cemaatin toplumunu sadece düşünemezsin. Her türlü zihniyeti memlekette insan var. aldığın karar, ortaya koyduğu sistem herkesi bir cihette ortak faydada buluşturmalı. İşte bunlar faydalıdır. Öbür türlü de tarafkirlik oluşturur. O da kendi sistemini düşünür. Ama işte o zaman ne olur? Çıkar ilişkileri, menfaat zebunları, efendime söyleyeyim, tarafkirlikler ülkeyi sıkıntıya sokar. Birbirimize gireriz. Mesela tayinlerde hep benim dediğim olsun, benim cemaatim insanlar olsun. Doğru değil. Öbüründe yaşama hakkı var. Allah yaratmış. Ülke senden benden ibaret değil ki. Ne yapacaksın? Kanunen hak hukuk kiminse ona müsaade edeceksin. Kanunu aşarak tarafkirlik işin içine girdin, işi eline verme durumu da kalkar. Niye? Orada benim yakınlığım, benim düşüncemde insanlar mantığı o işi de zedeler. Senin elinde diyor, işi eline ver diyor. Cemaatine, Müslümana demiyor. İşi beğenmesen de işi eline ver. Fatih'i camini Rum mimarı yapmış. İşi eline vermiş. Müslüman'da mimar mı yoktu? Hayrınlar enfa'uhum demler. İnsanlara faydalı bir sistem. İlahir yani gider bunlar. Ben bir şeyler demeye çalışıyorum herhalde. Mesajı veriyorum yani. Yani şu anda ülkemizde maalesef böyle bir taraf gireyim, böyle bir sıkıntının şeyine, girdabına girmiş burada yani. Evet bakalım.
Zerratı günahkarlardan mürekkep bir hükümet tamamıyla masum olamaz.
Şimdi toplumları, kurumları, insanları, cemaatleri nasıl değerlendirecek? Yani iyilikten nasıl fenalık gelir? Bak, bunu anlatıyor. İyilikten kötülük çıkabilir. Şimdi zerratı günahkarlardan mürekkep bir hükümet. İnsan günah işliyor mu? İnsan kusuru var mıdır? Nakıs eksikliği vardır. Cemaatlerin de olacaktır. Ne yapacağız? Çünkü onlar bizlerden meydana geliyor. Hani kusurlu, hatalı ve eksik insanların meydana getirdiği cemaatler, toplumlar, partilerde nedir? Ala meratibi, mahiyeti itibariyle ona göre kusurlu ve nakıs eksiktir. Peki onlardan ne bekliyoruz? Kusursuz bir idare, kusursuz bir politika, kusursuz bir muamele bekliyoruz. Yanlış, işte bu muhalif talep etmektir. Onlar da hata işleyecektir. Peki ölçü ne? Bunun bakış açısı ne olacak? Evet, devam et.
Demek noktayı nazar, hükümetin hasenatı seyyiatına teracudur.
Bitti. Evet, meşrutiyet geliyor. Meşrutiyeti ilan eden, meşrutiyeti sevk edecek insanlar bizim gibi, sizin gibi günahkar insanlar. Sizin topluluklarda günah yok mu? Var. Onlarda da olacaktır. Günahsız bir idare, kusursuz bir sistem nerede bulacağız? Dünyada mümkün değil. Efendim Şer, sahabe döneminde başlamış. Cemal vakasının sebebi adalet-i zafir, adalet-i mahsanın mücadelesidir. Ta o zaman da Hulefe-i Raşid'den hemen sonra şer terekküp yani çiğit edilmeye başlanmış. Kabullenilmeye başlanmış. %100 hayrı bulamayız. Allah bu alemin hamurunu şerle yoğurmuş. Zıtlarla yoğurmuş. Ne kayıstan müberra olmak cinan-ı cennetin mahsusatındandır. Her kemale bir noktanı karıştırmak bu alemi kevni fesadın mukteziyatındandır diyor üstadımız. Allah bu alemin her tarafına zıtları karıştırmış. Bu alemde mutlak hayır çıkmaz. Peki ne olacak? Arızalı şeyler. Ha, bakış açısı. Ona şimdi peki nasıl bakacağız? Madem günahsız bir idare, günahsız bir toplum, günahsız bir cemaat olmayacak. Cennette bu mümkün ancak. Peki nasıl bakar? Değerlendirme ölçüsü nedir? Oku.
Yoksa seyyiyesiz hükümet muhale adidir.
Günahsız bir idare düşünmek adeta mümkün değildir. Muhale adi demek dünya şartlarında mümkünatı yoktur. Öyle bir şey beklemeyin. O zaman ölmeniz lazım, ahirete gidiniz. Kur'an hükümet, onun idaresi günahsızdır. Cennetteki adamlardan oluşan cemaatler, topluluklar da kusursuz olur. Dünyadaysa bu mümkün değildir. Mümkün olmayınca yıkacak. Kafasında günahsız bir idare, masum bir hükümet var. Hep işte anarşi buradan çıkıyor. Terör buradan çıkıyor. Beğenmiyor. Şimdi ya işte cuma namazı kılıyor idareciler. Yok yıkın gene. Niye? Beş vakit namaz kılacak. Ona da başladı. Gece namazına kalkıyor. Bunun sonu yok ki. Yok yani. Ama kendinle mukayese et. Bak sen de insansın. Sen de Müslümansın. Halin ahvalin ortada. Onunla sana iki gömlek ya aşağıya yukarı. Günahkardan müteşekkil bir hükümetten Elbette kusurlu şeyler çıkar. Ölçü, devam.
Ben öyle adamlara anarşist nazarıyla bakıyorum. Bak,
günahsız idare düşünme. Kusursuz bir cemiyet bekleyen adamlara anarşist gözüyle bakıyorum. Yani bunların tatmini mümkün değildir. Bunu her yerde problem çıkarır bütünler. Yani münekkit ruhlu adamlardır. Hep işin doğrusuna, kemaline doğru gitmek isterler. Dünyada da bunu bulamayınca huzursuz olurlar, yalnız yaşarlar. Kimseye hayat hakkı tanımazlar.
Bozgunculuk yapar.
Aynı işte, bozgunculuk, anarşist. Evet.
Fariciler de bunlardan değil mi?
Aynı, evet. Evet.
Zira onlardan birisi Allah etmesin 1000 sene yaşayacak olsa.
Bak şimdi. Allah görürsün. Allah korusun. Onlardan bir tanesine Allah 1000 yıl ömür verse.
Adeta mümkün hükümetin hangi suretini görse.
Dünyada Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği veya dünya şartlarında mümkün olan hükümetin hangisine bakarsa baksın.
Hülya ile yine razı olmayacak.
Niye? Daha mükemmel, daha idealini arayacak. Hayalinde, tasavvurunda öyle bir hükümet var. Günahsız, kusursuz bir hükümet. Hepsini yıkacak. Abdülhamid Han'a ya Allah korusun kafir demişler. Bizimkiler ne demişler ya? Niye Kur'an-ı Kerim dururken kanun esası uyguladın diye adama? 33 yıl. Küfre sokmuşlar Abdülhamid Han cennet mekan. Evet.
Şu hülyanın neticesi olan meyl-ü tahri bile o sureti bozmaya çalışacak.
Evet. O meyl-ü tahri. O hülya ne? O rüyayla yaşıyor. Aleminde kusursuz, günahsız bir idare var. O dolayısıyla kim de kusur görse tamim edecek, yıkın bunu diyecek. Bu insan dünya şartlarında yaşayamaz.
O zaman yani bir şeye kusursuz olarak yani düşünmek veya hayal etmek tahrib ve meyil etmek arasında
geliyor. Tahrib oluyor, evet. O da fikri anarşi oluyor. Anarşi değil mi? İle fiili olmaz yani. Amelde anarşi olur, ibadette anarşi olur, fikirde anarşi olur. Tamam mı? Cemaatte, cemiyette anarşi olur. Kimmiş cemaatin içerisinde? Arızalar, noksanlar görüyor. Bu cemaatte bu olur mu? Niye insanda olmuyor da cemaatte olmasın ki? İnsanda var da. O da insanlardan müteşekkil. Anlatabildim mi? O zaman ben o cemaate gelmiyorum. Sen daha cemaat bulamazsın. Oldu mu? Yok yani böyle bir örneği yok bu dünyada. Olmamış. Peygamberlerin dışında aleyhisselam herkes kusur işlemiş. Yani. Ölçüne hasenatın seyyiata geldim oraya. Tereccühüdür. Oku.
Ki haşiye var. Komünist ve anarşist manasıyla. Kemalizm ve inkılap softaları ve dönmeleri görmüş gibi haber veriyor.
Evet. İstikbalde gelecek. Yani o anarşist zihniyetli insanların mevcut hükümeti yıkma adına yapacağı mücadeleler. Bir de bunlar Suriye Tak'tan görünürler. Bir de o var. Yani mesela diyelim kendileri de hamiyetli gibi görünürler. Beğenmediği hükümetin zihniyetini tahrip etmek için Suriye Tak'tan görünürler. Çünkü yıkmaya meyyallıydılar ya. Yani o işin de başını çekerler. Abdülhamid Han'a karşı yürüyenler ne diye bağırdılar ortalıkta?
Şeriat.
Ha işte buyur. Kim bağıran kim? Şeriat isteyenler değil. Zaten onlar bu işi çok iyi kullanırlar.
Niyeti farklı.
Tabii. Bin Laden'i ortaya sürerler. Tipine baktın mı adamın? Ya sakala bak diyorsun ya sarığa bak. Elde de silah. Silahı görmüyor. Kafasındaki sarıyı görüyor da. Bu sarıkla silah yan yana yakışıyor mu? Bak da mesela yürüyor adam orada. Hangisi samimi? Silah mı sarık mı orada? Bir Müslüman da bir garip ya. Ya o kendi adamı, kendi yetiştirdiği zihniyat onlar kardeşim. Arkasında işte bu tahrip eden güçler var. Anarşist güçler var. Ülkede kimse hayat hakkı tanımayan kendisinden başka tiplerle zihniyat bu tip insanları masumane öne sürerler veya zalimane fark etmez. Arkasında planlarını gerçekleştirirler. Kaç defa aldanacağız? Bir Müslüman bir dakika 10 defa geçer mi? Hep böyle aldattılar bizi. Hep bu şekilde örneklenen bizi perişan ettiler. Bizden göründüler. Bizim sevdiğimiz insanlarla bizi tahrip ettiler. Öyle ya. Bu balık kaç yıldır ortayı tanıyamadı ya. Yaradıldan beri balık hala ortaya geliyor. Anlayın artık da. O solucan numara ya. Sizi yakalayacak adam ya. İpin ucunda adam var ya. Asırlarda ortayı tanıyamadı. Zavallı ahmak. Yeter daha Müslümanlar aldandık bu kadar kafi. Bu alnımızın yazısı mıdır ya? Aynı şekilde bizi aldatıyorlar. Bakın Menemen olaylarına. Yani. Şuna taktan görünüyorlar. Daha güzelini yapalım diyorlar. İşte İhvan-ı Müslümin cemiyeti Mısır'da niye kralı devirdiler. Şehit Kutup'la Abdülnasır ittifak etti. Abdülnasır buranın Necevi'si gibi. Şehit Kutup da buranın Erbakan'ı gibi diyelim. Hani. Niye beraber olup da Kral Faruk'u devirdiler? Daha iyisini getirelim diye. Kader onlara Kral Faruk'u uygun görmüştü. Dengeyi o tutuyordu. Sen de ekibin elemanın yetişmemiş. Sen daha zayıfsın. Öbür adam hazır. Orada seni kullandı, alet etti. Yıkmada seninle beraber yapmaya gelince seni de idam etti. Mısır'ın üstüne oturdu. Bak yeter artık ya. Ülkeyi kaybediyoruz ha. İslam alemi bu şekilde sosyalizmin ağına düşmüştür. Bizde de öyle oldu. Üstad ne buyuruyor? Komünistler zekat taraftarıdırlar diyor. Zekata taraftar olurlar. Zekat sevdiğinden dolayı değil. Niye? Zenginden boğazını sıkacak ya. Fakir fukarayı zenginin aleyhine teşvik edecek ya. Bir de ne yapıyor? Suret aktan bir bak bir de zekatını vermiyor o zengin diyor. Gel bana yardımcı ol. Zekatını sen de zekatını al. Hmm. Ben mallarını sen de zekat payını veririm sana. Ama götürene kadar oraya. Zengin evine geçtikten sonra zekatın ona zerresini kokur. Hissettirmez. Orada bunları kullanır. Evet, oku.
Şu halde böylelerin fena zannettikleri jön Türkler nazarlarında dahi melun, anarşist ve itişatçı
karıştırıcı
fırkasından addolunlar.
Addolunlar, o tip insanlar.
Yani jön Türklere böyle bakıyorlar.
Jön Türkler dahi diyor.
Onlar
bile nazarlar diyor, bu tip insanları böyle görürler diyor. Yani siz de öyle görün. Bak jön Türklerin tanıdığı adamları siz tanıyamıyorsunuz diyor. Sizde bir de basirat var, İslamiyet var, Müslümanlık var. Onların bile sevmediğini siz sevebiliyorsunuz. Yani bu meşrutiyeti istemeyen insanlar bak iyilikten dile fenalık yapıyorlar. Onların aleminde günahsız bir idare var. Abdülhamid Han'a kafir diye meşrutiyeti kabul eder mi? İttihat Terakki'yi kabul eder mi? Ya jön Türkler bile bunlara karıştırıcı anarşist derken siz niye bunların arkasındaki sözlerine itibar ediyorsunuz? Diyor. Ölçüyü kaçırdık mı okumadın mı anlamadım. Muhalif talep eden kendine fenalık etmektir. Devam etti ya. Zerratı günahkarlı mürekkep hükümet tamamıyla masum olamaz. Demek noktayı nazar hükümeti. Orayı okumadın sen. Hasenatı okudun mu?
Okudum.
Geçtik. Hasenatı seyyatına tereccühüdür.
Evet.
Ha, buraya bakın işte ölçü bu. Bir adamın iyiliği, fazileti, hayrı, güzelliği, şerrinden, kusurundan, kabahatından üstün mü? He? O adam iyidir. Ne bu? Günahsız adam düşünmek mümkün değil ki. Ona bakacağız yani. Bir cemiyetin, bir toplumun güzelliği, hayrı, kemalatı, zararından üstün mü? O iyidir. Daha iyiliği üstünlüğün nispetindedir işte. %100 iyi bulamayız. Mümkün değil. Dünyada bunun emsali olmaz. Bunu arayan insan anarşisttir, fikren teröristtir. Ya topluma faydasızdır yani, zarar verir onun için. Kemiyeten ve keyfiyeten bir de o var. Bazen olur ki insanın bir iyiliği 100 günahını örter, kapatır. Ya kemiyet ve keyfiyet itibariyle. Hangisi üstün gelirse o insan iyidir. Hatası sevabına, öyle değil mi? Üstadımız, hatası, sevabı hatasına. Ha, iyiliği kötülüğüne galip gelenler, affa müstahaktırlar diyor. Çocuk imtihana girmiş, 50 puanlık yapmış. Ne diyor okuluna? Geçer. Geçer. 50 puanlık da yapmamış. 50 puanlık buna ceza verin demiyor ya. Geçer. O da 60'dan geçiyor, bir 70'den geçer. 100 alan nadirdir. Allah'ın imtihanında dünyada mümkün değil ya. Kulun imtihanında bile azdır, nadir insan ama 50'den yukarısı geçer. Yapamadığı için muhasebeye çekilmez insanlar. Eğer hasenat seyyata, kemiyeten ve keyfiden üstün gelirse direkt cennete gidilecek. Cehenneme gidilmeyecek ki. Her günahın, günah için cehennemde yanma yok. Oradaki nispete göre Cenab-ı Hak muamele edecek. Yani keyfiyeten ve kemiyeten günah üstün gelirse o nispette azap var. Yani o nispet aşağı düşene kadar. Burada tamamen hesabı sorulmayacak. Sorulsa cehenneme gitmeden cennete giden bir insan bulamayız ki biz yani. Evet.
Şu halde böylelerin fena zannettikleri jön Türkler nazarlarında dahi. Yani, jön Türklerin nazarlarında dahi.
Jön Türkler onlar kötü olarak addediyor ya.
Onların nazarında dahi kötü görenler.
Tabii.
Mel'un, anarşist evet. ve itiraz.
Onlar bile bunları beğenmiyor diyor yani. Onlar onları beğenmiyor.
Onlar hiç beğenmiyor.
Yöntükler de bunlar anarşist, bunlardan bir hayır gelmiş. Onlar yöntükler orada meşrutiyet taraftarıdırlar. Hı hı. Evet.
Meslekleri ihtilal ve fesattır.
Meslekleri bunu karıştırdı.
Yani burada hocam Jön Türkleri tutmuş değil yani usta.
Tutuyor.
Evet. Ama
destekliyor Jön Türkleri ama
evet.
bu noktasını destekliyor. Ha. O beğenmediği Jön Türkler bile bunları beğenmiyor.
Evet. Yani burada
siz beğenmediğiniz adamın fikir ve kanaatine yaklaşamıyorsunuz. Bu nasıl iştir diyor. Evet. Onu demeye getiriyor. Ya bu mesele onlar bile anlamış. Siz niye hürriyete karşı çıkıyorsunuz?
Evet. Cümlede biraz düşüklük var.
Olabilir.
Anlamakta evet. şey.
Anlamada düşüklük olmasın.
Yok. Yanlış anlaşılmasın.
Biri ameli diğer itikadı ilgilendirir mi onun için?
Evet. Doğru anlamıştık. Sual. Belki onlar eski hali istiyorlar.
Gördün mü? Padişahlığı istiyorlar belki onlar. Eskiyeti itiraz etmek de niyetleri eski sistem. Padişah da niye istiyorlar? Kendi de padişah ya. Ne mallanacak ondan? Padişah orada da o da evin padişahı baba. Hala da köyün padişahı bırakır mı? Öğün medesenin başına oturmuyor. Tekkenin başında tek adam. Yetki selahiyet onda. O anlıyor. Oradan su kesildi mi sıra bana gelecek. Öyle de. Şimdi tadilat yapıldı mı diyelim şeyde. Terkos'ta biz iki saat sonra su ne yapar? Gelmez artık. Gelirse bulanık gelir. Niye? Orada tadilat var. Hemen gelmiyor. Baştan padişah gitti mi 30-40 sene sonra veya 20 sene sonra sıranın ağaya geleceğini fark ediyor zeki adam. Müderris diyorlar bu da bana da dokunacak bu iş diyor. Şimdi dokunuyor birilerine. Ne yapalım? Biz şeriat adına padişahlığı isteyelim. Bu sistem şeriata muhaliftir. Dinimize zarardır. Gene padişahlık devam etsin. Masumane bir fikir göğe. Avamı böyle aldatıyorlar. Sultan elden gidiyor padişah. Bizi gavurlar mı idare edecek diyor mesela. Bunlar onların sistemi. Bak bak bak. Daha ileriye gelmiş. Üstad Meşriyet anlatacak. Meğer biz tek tip sistemden çok rahatsız olmuşuz. İstibdattan biz çok çekmişiz. Hürriyet bizim yani gelişmemize, maddi manevi terakkimize zemberek olacak. Tabi de üstad bunu anlatacak ayrıca. Devam et ne diyor?
Evet. O zaman padişahlığı bütün reddetmiyoruz da yani
iyi
dönemlerini ayrı tutuyoruz.
Bak şimdi sen Allah razı olsun zeki adamsın. Bak esasında dinimizde sek ve idarenin ideal tarzı padişahlık değildir. Tamam mı? Neden? Eğer idareyi babadan oğula bırakmak, kendisini sonra adam tayin etmek Allah indinde ideal bir sistem olsaydı Resulullah'a bırakırdı bunu. Dedi ey Habibi yerine bir adam seç git derdi. Seçmede en adaletli, seçmede en yetenekli, en muazeneli kim var? Peygamberimiz olurdu değil mi? Ondan daha öte insan var mıdır? Yani yerine adam tayin etmekte en liyakatlisini, en kalitelisini, en adaletlisini kim koyabilirdi? Peygamber Efendimiz doğru mu? Allah o hakkı ona vermemiş. Peki, verseydi o hakkı kimi koyacaktı? Hazreti Ali arzu ediyor. Niye? Damadı. Bak buradan yakala olay. Peygamber bin Aleyhisselatü Vesselam efendim bir tarafı insan. Bugün Şia'nın İmam Ali davasını gütmesi boş. Yani boşuna değil. Bir tırnak tutturmuşlar. Bu var çünkü. Üstad da diyor. Cenab-ı Hak emretti ya Muhammed muradını terk et. Benim muradım başkadır. İmam Ali olmayacak. Peygamber Efendimiz bile eşref-i mahlukat olduğu halde bu noktada yani işte anlıyorsun. Bizler ne yapardık Allah korusun? Herkes oğlunu getirdi ya. Damadını getirdi ya. Ne olurdu yani hizmetler şunlar bunlar. Vallahi indinde bu ideal bir sistem değil. Ama daha kötüye gitmemek için ehlen denebilir. Osmanlı alıp babadan oğula geçirmemiş. Osmanlı örfüyle geleneğiyle bu dine hizmet etmiş. Onlar da beylik bu şekilde gidiyor. Anlatabildim mi? Onu da yaparken tabii meşveretle yapıyorlar. Ancak bu diğeriyle mukayese edildiğinde ideal sistem olarak nazara verilemez. Olsaydı sahabe döneminde olurdu. Ama bir şey var burada. seçimin ideal olabilmesi için seçen insanlar ehl-i vakit olması lazım. Ehl-i vakit olanların devreye girdiği zamanları seçim idealdir. İşte bu da ikinci bir nokta. Yani Osmanlı'nın yerine seçim olsa bu sistem 600 yıl devam eder miydi? Şüpheli. Çünkü niye? Seçen insanların evsabı, özelliği, yeteneği, kabiliyeti belli bir standarda gelmeden seçim işi mahsurlu olabilir. Yani bu ülkede düşün. Malum insanlar da iyi kullanıyor. Diğer milletvekilleri de iyi kullanıyor. Şimdi nasıl oluyor? Bir vatan haini askere silah kurşun atıyor. Onun da oyu bir, onun da oyu bir. Böyle bir şey olabilir mi senin dininde? Bu nasıl sistem? Yani ne olacak? Ehl-i vakit hasta mı? Doktorlar meşveret yapacak onun hakkında. İşte bu demek. Memleket meselesi mi? Ehil insanlar oy kaldıracak. Adam hasta karşımıza koymuşum. İki tane kasap, beş tane terzi, yedi tane diyelim mühendis, iki tane inşaatçı, iki tane de doktor. Hadi hasta hakkında meşveret edelim. Hasta gitti. Hiç meşveret edelim. Bu yanlış. Niye? Orada iki tane doktor veriyor, diyor ki hepsini susturur. Senin dinin bunu diyor. Ama hasta var, doktor, hepsi doktor. O zaman bak o meşveret hasta için faydalı. Anlatabildim mi? Evet. Konu inşaat. Kimle meşveret edilir? Kimle kullanır? Müteahhitler, mühendisler. Şimdi ülkeyi sevk idare etmek yetenek ister, kabiliyet ister. Bu yetenek kabiliyetlerin olduğu meşveret, meclis, seçim ülke için faydalıdır. Şimdi ne oluyor o zaman? Sahabe. O hepsi yetenekli, liyakatli insanlar. Seçim. Ebu Bekir Efendimiz seçimde niye? Kim rey kullanıyor? Sahabeler. Tamam. Ehl-i vakittir. Onların seçildiğini eli öpülür. İşte bu önemli bu sistem. Şimdi bu daha sonra yara almış. Bak daha sonra yara alınca kader ilahi Emevilerin devreye girmesiyle bunu babadan oğula geçiriyor. Burada da hükümet var. Onunla babadan oğula geçirmek ya geçir biraz şey etmişler. Hata yapmışlar. Ama 30 sene 6 ay büyük hilafet Peygamber Efendimiz. 30 sene. Emeviler de halifeydi. Abbasi'yle de hilafet ettiler. Osmanlı Selçuklu'na da hilafet ettiler. Niye onlar hadis kitaplarına girmek 30 sene giriyor? Yani Yavuz Selçuklu halife değil miydi? Kanunu halife değil miydi? Niye hadis bol zikredilmiyor, 30 yıl zikrediyor? Hakiki hilafet. Seçim usulü hilafet. Anlatabildim mi? Dikkat et. Hazreti Bekir Efendimiz öyle olmuş. Heyet seçmiş.
Sahabiler.
Heyetin seçmesi de olur. Yani o dört halifenin seçim şekline baktığımızda dördü de şer'idir ama en kalitelisi ümmetin beyat etmesidir, seçimdir. Ama tabanın seçeni dengeli, muvazeneli ehli hal olması lazım. İşin erbabı olması lazım.
Ehli hal ve akdin seçilmesi nasıl olacak?
Nasıl?
Biz orada atlamaya gelmiyor mu? Ehli hal ve akdin o ehli hal ve akdi olması hangi muazzamıyla gelecek? Neticede o da atama veyahut da o da saftırat.
Hayır. Yani şunu demek istiyoruz. Yani seçim ne zaman idealdir? Anlatabildim mi? Senin ülkendeki insanların kıvamı, özellikleri, ülkenin menfaatine, ülkenin hayrına fikir ve düşünce olarak altyapı teşkil etmediği müddetçe bu seçim her zaman mahsurludur. Oraya öyle insanlar gider ki Allah korusun. Biri A'dir öbürü B'dir. Nitekim onu görüyoruz. Yani seçim bir kültür meselesidir. Seçim Efendimiz'in bir seviye yani bir altyapı ister. Yani bunu ifade etmek istiyoruz. Ama bunu bulmak çok zor. Her millet bunu bulamaz. Bu sebepten dolayı bir ortak paydada bir şekilde buluşuyoruz. Mesela bak seçilen insanların yani farklılıkları bizim İslam aleminde daha dengesizdir. Avrupa'da daha dengelidir. Bak örneğin Avrupa'nın sorucunun vatan kaynağı değildir. Bizim sorucunun vatan kaynağı Rus uşağı. Rusya'nın rejimi istiyor buraya gelsin. Avrupa'nın da sorucusu onda da vatanını seviyor. Yani onun soru ve sağlık ülkenin menfaatini düşünebiliyor demeye getiriyor. Ama bizdeki farklılıklar arada o kadar uçurum var ki bu kadar uçurum olan insanlar bir araya gelip bir mesele hükmünde kanaat ısrar etmesi o meselenin perişan olmasına, sıkıntıya girmesine sebebiyet verir. Peki ne olacak? Yani ortak paydada ekseriyetle buluşabilme yeteneğinde olan seviyelerde, toplumlarda seçimler daha hayırlı neticeler verir diyoruz. Anlatabildim mi? Ha, bunun dışındakiler artık ara rejimlerdir. İşte Osmanlı 600 yıl babadoğluna geçen sistemle idare etmiş. Peki olmazsa seçim nasıl olacaktı? Nasıl kontrol edilecekti? Kim seçecekti? Koca Osmanlı İmparatorluğu topraklarında insanlar nasıl rey kullandı? Bak, bunlara da baktığımızda seçimin maddeten ve manen kalite istediğini, medeniyet istediğini, kültür istediğini icap ettiriyor. Ama Resulullah döneminde aleyhisselatın sahabeler belli, bir yerde yaşıyorlar. Adetleri belli, özellikleri belli. Yanlışla ittifak etmezler. Onları seçimle meydana getirdiği ve tercih ettiği insan Allah'ın da muradına fevkalade uygun bir insan. Bunları düşünürsek yani rejimin farklılıklarının hikmetlerini buradan anlarız. Ama Allah indinden, Allah'ın kula murad ettiği en güzel yol işte seçimden ve bu şekilde bir seçimdir. Bunun için Üstad Hazretleri 160-170 tam mütedeyyin olmadan din namına çıkmayın diyor. 160-170 tam mütedeyyin olacak ki senin kafandaki plan ve projeyi ülkeye uygulama imkanı sağlasın. Bak ölçüyü bunun için koyuyor. Niye 160-70'in tam mütedeyyin olduğu ülkede %40'ta ne yaparlar? Cuma namazı kılar. 5 vakit namazını kılar demektir. Ehl-i vakit olurlar. O zaman senin fikir ve düşüncelerini bu kadar insan kabul ederse buradaki düşünceyi uygulamak insanlara faydalı olmak anlamına gelir. Yoksa bu nispeti bulmadan, bu keyfiyeti yakalamadan fikir ve düşüncelerini ben bunu doğru biliyorum diye kalkıp uygulamaya kalksan toplum buna itiraz eder, toplum buna muhalefet eder, ülke kilitlenir Allah korusun. Ve bunlar yapıldı işte. Mazide bunlar yapıldı yani. Menkide de bunlar yapıldı, müsbette de bunlar yapıldı. Menkiler yaptılar, bizleri rahatsız ettiler. Müsbetler yaptılar, onları rahatsız ettiler. Niye? Hiçbir zeminini sağlıklı oluşturmadığından dolayı düşün, bu memlekette bir başbakan seçildi, aynı ülke başkanı idama gitti, demek seçip çıkmadı ya. E siz seçtin adamı ya, koruyun da ülke ayağa kalksaydı ne yapabilirdi bu insanlar? Kalkmadı kimse. Niye? Zemin tam oluşturulmamış. Verilen oylar başka maksatlara mebni verilmiş. Arkasında duramadılar adamın. Bunlar üstadın aleminde mühim meseleler. Evet, okumayı bir daha baştan alıyorum.
Sual, belki onlar eski hali istiyorlar.
Eski hal, yani saltanatı, padişahlığı istiyorlar bunlar. Onun için meşrutiyete karşı çıkıyorlar. Padişahlık dahiydi, halifeydi, bir kişi idare ediyordu. Bir de şunu düşünün, ya biz devlet umurunu nereden bileceğiz, nasıl biz oyu kullanacağız, zor mesele. Orayı o kadar yüksek makam olarak görüyorlar ki, bu iş bize mi düştü yani padişah dururken? Ne alakası var falan? Üstad bak ne diyor. Evet.
El cevap, size kısa bir söz söyleyeceğim, ezber edebilirsiniz. İşte eski hal muhal, ya yeni hal veya izmihal.
Allah kaldırıyor bir sistemi, dünyadan kaldırıyor. Allah'ın muradına karşı muhalefet edilmez. Krallık, padişahlık kalkacak. Miadını doldurdu. Toplum çünkü medenileşiyor. Toplumun kültürü artıyor, iletişim imkanları artıyor. Yani bak dikkat edin yani. E dünya bir köy hükmüne geçmiş. Dolayısıyla bu tarz gidişin artık miadı doldu. Allah'ın yani beşere verdiği açılımlarla, yetenek ve kabiliyeti bilimsel gelişmelerle bir insanın kafasına göre bir ülke idare edilmez. Adam evliya dahi olsa kifayet etmez. Peki ne lazım? Cenab-ı Hak şahs-ı manevi dönemini açıyor. Fikir dönemini açıyor, meşveret dönemini, meclis dönemini açıyor. Ya buna itibar edeceksiniz veya siz de yok olup onunla beraber gideceksiniz diyor. Çok net bir açık. Ölenden ölünmez. Akıllılık hayatta kalanlarla hayata yaşama devam etmektir.